Ayrım 24, Riga'nın Köpekleri, Henning Mankell, sayfa 327. Kilisenin saati 20.45'i gösteriyordu. Karşı kaldırıma geçerek sigara dumanıyla kaplı bir kafeden içeri girdi. Şansı yaver gitmişti, boş bir masa bulup oturdu. Biralarını içen ve bir yandan da koyu bir sohbete dalmış adamlar onu fark etmemişlerdi bir de. Kafede üniformalı kimse yoktu ve Wallander de rahatlıkla satış temsilcisi Alman Gottfried Hegel rolünü oynayabilirdi. Almanya'da Preuss'la yemek yediklerinde menünün Almancasının Speisekarte olduğunu öğrendiğinden garsonu çağırarak kendisine bir Speisekarte vermesini rica etti. Ne yazık ki menü Letonca'ydı. Zorunlu olarak işaret parmağını listenin üstüne koyarak yemeklerden birini işaret etti. Az sonra önüne bir tabak güveçte et gelince bir de biraz söyledi. Kısa bir süre hiçbir şey düşünmedi. Yemeğini yedikten sonra kendini çok daha iyi hissetti. Kahve söyledi ve yeniden düşünmeye koyuldu. Geceyi nerede ve nasıl geçireceğine karar vermesi gerektiğini fark etti. Tek yapması gereken şey bu ülkeyle ilgili öğrendiklerinden yararlanmaktı. Bir başka deyişle her şeyin bir bedeli vardı. İlk yolculuğu sırasında Letonya Oteli'nin arka sokağında birçok pansiyon olduğunu keşfetmişti. Bu pansiyonlardan birine giderek Alman pasaportunu gösterip birkaç yüz İsveç kronu vererek aradığı huzuru ve rahatlığı satın alabilirdi. Polis Riga'daki her otele kendisini aradıklarını bildirmiş olabilirdi ama bu tehlikeyi göze almaktan başka çaresi de yoktu. Alman kimliği sayesinde hiç olmasa bir geceyi rahat ve huzurlu geçirebilecekti. Şansının da yardımıyla kendisini görür görmez hemen polise haber vermeyen bir resepsiyon görevlisi bulmaya çalışacaktı. Kahvesini içerken bir yandan da iki albayı düşünüyordu ve Inese'nin ölümünden büyük olasılıkla tek başına sorumlu olan çavuş Zitz'ti. Bu korkunç karanlığın içinde bir yerde kendisini bekleyen Bayba Liepa vardı. Bayba Liepa çok sevinecek demişti Inese. Bunlar belki de genç kadının son sözleriydi. Bar tezgahının üstündeki saate baktı. 22.30 olmuştu. Hesabı ödedikten sonra otele bol bol yetecek kadar parası kaldığını fark etti. Kafeden dışarı çıkarak yakındaki Hermes Oteli'nin önünde durdu. Otelin kapısı açıktı. Otelin girişi üstteydi. Merdivenleri çıktı. Kenara çekilmiş bir perdenin arkasında gözlüklü ve kamburu çıkmış yaşlı bir kadın vardı. Elinden geldiğince dostça bir tavırla gülümseyip Zimmer diyerek bir oda istedi ve pasaportunu tezgahın üstüne koydu. Yaşlı kadın başını onaylarcasına sallayarak kendi dilinde bir şeyler söyledikten sonra doldurması için bir kağıt uzattı. Kadın pasaporta bakma zahmetine katlanmadığından birden planını değiştirerek yeni bir isimle kaydını yaptı. Aklına Preuss adından başka bir isim gelmediğinden soyadı olarak Preuss'u ilk adı olarak da Martin'i yazdı. Hamburglu 37 yaşında bir Alman olduğunu belirtti. Kadın ona gülümseyerek odasının anahtarını uzattı ve koridoru işaret etti. Albaylar eğer beni yakalamak istiyorlarsa bu gece Riga'daki tüm otellere baskın düzenler. Yok, bunu ertesi güne bırakacak olurlarsa ben de bu gece yatar ve bir güzel uyurum diye geçirdiği içinden. Kısa bir süre sonra Martin Preuss'un aslında Kurt Wallander olduğunu elbette fark edeceklerdi. Ama o zamana dek de ben buradan kilometrelerce uzakta olurum. Odasının kapısını açtı, içinde banyo olduğunu görünce sanki dünyalar onun olmuştu. Musluğu açtığında suyun ılık olduğunu fark edince sevinçten deliye döndü. Ilık suyun altında tüm bedeni gevşediğinden uyuyakalmıştı. Uyandığındaysa su buz gibi olmuştu. Banyodan çıkarak kurulandı ve yatağa yattı. Sokaktan geçen tramvayın sesini duydu. Karanlığın içinde gözlerini açınca korkusunun geri döndüğünü hissetti. Planına sadık kalmalıydı. Yargılarının denetimini yitirecek olursa peşindeki köpekler kısa süre içinde kokusunu alacaklardı. O zaman da onu hiç kimse kurtaramazdı. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Bayba Liepa'yı bulmasını sağlayabilecek tek kişiyi Riga'da arayacaktı. Ne var ki bu kadının adını bilmiyordu ama kırmızı rujlu dudaklarını çok iyi anımsıyordu. 16. bölüm. İnese şafak sökmeden az önce rüyasına girdi. Rüyasında iki albay kendisine görünmeden karanlığın arasında onu izliyorlardı. Gerçek bir karabasan gibiydi. İnese hala yaşıyordu. Wallander onu uyarmaya çalışıyordu ama genç kadın söylediklerini duymuyor ve Wallander ona yardım edemeyeceğini görüyordu. Ter içinde uyanınca Hermes otelinde olduğunu fark etti. Kol saatini yatağın yanındaki komodinin üstüne koymuştu. Başını çevirip baktığında saatin 6 olduğunu gördü. Uykusu açılmıştı. Yaşadığı o korkunç olaylar ona şimdi gerçek dışı gibi gelmeye başlamıştı. İnese'nin ölümü karşısında kendini alabildiğine çaresiz hissediyordu. Ne ona ne de şaşı adamla arkadaşlarına yardım edebilmişti. Kendisini bekleyenleri nerede bulacağını ve adlarını bile bilmediğini fark etti. Çaresizlik içinde doğruldu, yataktan kalktı, saat 6.30 civarında odasından çıkarak aşağıya indi ve hesabını ödedi. Yaşlı kadın uzattığı parayı aldı, Wallander cebindeki parayla birkaç gün daha idare edebileceğini fark etti. Hava çok soğuktu. Planını uygulamaya koymadan önce gidip kahvaltı etmeye karar verdi. Paltosunun yakasını kaldırdı. Sokakta yaklaşık 20 dakika dolaştıktan sonra kahvaltı edebileceği bir kafe buldu. İçerisi kalabalık değildi. İçeri girerek kahveyle sandviç söyleyip girişten uzak boş bir masaya geçip oturdu. Saat 7.30'da bir şeyler yapması gerektiğine karar verdi. Artık harekete geçme vakti gelmişti. Yarım saat sonra çavuş Zitz'in arabanın yanında kendisini beklediği yere gelmişti. Letonya Oteli'nin önündeydi. Duraksadı, çok erkendi. Belki de kırmızı rujlu kadın henüz işbaşı yapmamıştı. İçeri girerek resepsiyona göz attı. Erken kalkanlar hesaplarını ödüyorlardı. Bir zamanlar kendisini izleyenlerin oturup gazete okudukları kanepeye yaklaştı ve kadının işbaşı yaptığını, gazeteleri önündeki tezgaha dikkatle dizdiğini gördü. ''Ya beni hatırlamazsa ne yaparım?'' diye geçirdi içinden. ''Belki de o yalnızca bir ulaktı.'' Tam o sırada kadın onu gördü. Wallander onun kendisini hemen tanıdığını, kim olduğunu bildiğini ve onu yeniden gördüğü için korkmadığını anladı. Kadının yanına yaklaşarak elini uzattı ve yüksek sesle İngilizce olarak kartpostal satın almak istediğini söyledi. Kadının kendini toparlamasına fırsat vermek için de sürekli konuşuyordu. Acaba eski Riga'nın kartpostalları var mıydı? Etrafta kimse yoktu ve Wallander yeterince konuştuğuna karar vererek sanki kartpostallarla ilgili bir şey soruyormuşçasına hafifçe kadına doğru uzandı. ''Beni tanıyorsun.'' dedi. ''Bay Baliyepa'yla buluştuğum Ork konserinin biletini vermiştin bana. Şimdi de onu yeniden görebilmem için bana yardım etmelisin. Bana yardım edebilecek tek kişi sensin. Bay Bay'la buluşmam çok önemli ama gözetlendiği için bunun çok tehlikeli olduğunu da unutmamalısın. Dün olanlardan haberin olup olmadığını bilmiyorum. Şu kitapçıklardan birini eline alarak bana bir şeyler anlatıyormuşsun gibi yap ama sorularımı da yanıtla.'' Kadının alt dudağı titremeye başladı. Wallander gözlerinin dolu dolu olduğunu fark etti. Dikkatleri üstlerine çekmemek için kadının ağlamamaya çalıştığını fark ederek onu oyalamak ve kendini toparlamasına fırsat verebilmek amacıyla yalnızca Riga'nın değil, Letonya'nın diğer kentlerinin de kartpostallarını almak istediğini söyledi. Bir arkadaşı en iyi kartların Letonya Oteli'nde satıldığını söylemişti ona. Kadın sonunda kendini toparladı ve Wallander onun olanlardan haberi olduğunu anladı. Ama kadın acaba Letonya'ya geri döndüğünü biliyor muydu? Kadın hayır anlamında başını salladı. ''Nereye gideceğimi bilmiyorum.'' dedi Wallander. ''Bay Bay'la görüşmemi sağlarken gizlenebileceğim bir yere ihtiyacım var.'' Kadının adını bile bilmiyordu. Ondan böylesi bir şeyi istemeye hakkı var mıydı? Her şeyden vazgeçerek İsveç elçiliğine gitse daha iyi olmaz mıydı? Sonra da masum insanların öldürüldüğü bir ülkenin varlığını unutsa daha iyi olmaz mıydı? ''Bay Bay'la görüşmenizi nasıl sağlarım bilemiyorum.'' dedi kadın alçak sesle. ''Bunun hala olası olup olmadığından bile emin değilim. Ama evimde kalabilirsin. Polisin benimle ilgileneceğini hiç sanmıyorum. Bir saat sonra buraya gel. Otelin karşısındaki otobüs durağında bekle. Haydi şimdi git.'' Yaptığı alışverişten memnun kalmış bir müşteri gibi kadına içtenlikle teşekkür etti, kitapçığı cebine attı ve otelden çıktı. Bundan sonraki bir saati büyük bir mağazanın içinde müşteri gibi dolaşarak geçirdi ve dış görünüşünü değiştirmek amacıyla da kendine bir şapka satın aldı. Bir saat sonra da otobüs durağına gitti. Kadının otelden çıktığını gördü. Kadın yanına gelip otobüsü beklerken onu tanımıyormuş gibi davrandı. Birkaç dakika sonra otobüs geldi, bindiler ve Wallander onun birkaç sıra arkasındaki koltuklardan birine geçip oturdu. Yarım saat boyunca otobüs kentin farklı duraklarında durdu, sonra da kent dışına doğru yol almaya başladı. Yolları kafasına kazımaya çalışıyordu ama aklında kalan tek yer Kirov Parkı'ydı. Büyük ve çirkin bir sitenin önüne gelmişlerdi. Kadın inmek için düğmeye basınca Wallander telaşla yerinden fırladı. Az kalsın durağı kaçıracaktı. Birkaç çocuğun oyun oynadığı bir parkın önünden geçtiler. Wallander yerdeki ölü kediyi görünce yüzünü buruşturdu. Kadının arkasından karanlık bir binadan içeri girdi. Soğuk rüzgarın yüzüne bir tokat gibi çarptığı bir avluya gelmişlerdi. Kadın dönüp ona baktı. ''Evim çok küçüktür.'' dedi. ''Babam da benimle birlikte yaşıyor. Çok yaşlandı artık. Ona senin evsiz barksız bir arkadaşım olduğunu söyleyeceğim. Burada birçok evsiz yaşar ve birbirimize yardım etmek kadar doğal bir şey de olamaz. Daha sonra çocuklarım okuldan gelecekler. Sana çay yapmaları için onlara bir not yazacağım. Evim gerçekten de çok küçük ama yapacak bir şey de yok. Hemen otele geri dönmeliyim.'' Ev iki odalıydı, küçük bir mutfağı ve bir banyosu vardı. Yaşlı bir adam yatakta yatıyordu. ''Adını bile bilmiyorum.'' dedi Wallander, kadının kendisine uzattığı askıyı alıp paltosunu asarken. ''Vera.'' dedi, ''seninki de Wallander değil mi?'' Kadın bunu sanki onun ilk adıymış gibi söylemişti ve Wallander hangi adı kullanması gerektiğini de kestiremiyordu. Yatakta yatan yaşlı adam yerinde doğrulup bastonuna uzanıp kalkmak için davrandığında Wallander elini kaldırarak rahatsız olmamasını söyledi. Buna hiç gerek yoktu ve hiçbir şekilde onları rahatsız etmek istemiyordu. Vera mutfaktan soğuk etle ekmek getirdiğinde Wallander yine karşı çıktı. Karnını doyurmaya değil kalacak bir yere ihtiyacı vardı. Ondan yardım istediği için ve Maria Caddesi'ndeki evi bunun 3 katı büyüklükte olduğu için birden utanmış ve suçluluk duymuştu. İçinde büyük bir yatağın olduğu diğer odaya geçti Vera. ''Kafanı dinlemek istersen kapıyı kapa.'' dedi Vera. ''Burada dinlenebilirsin. Otelden erken çıkmaya çalışacağım.'' ''Seni tehlikeye atmak istemiyorum.'' ''Bir şey gerekliyse bu mutlaka yapılmalı.'' diye karşılık verdi Vera. ''İyi ki bana geldin.'' Sonra da çıkıp gitti. Wallander yatağın kenarına oturdu. Buraya kadar tek başına gelebilmişti. Şimdi geriye bir tek Bay Baliepa'yı görmek kalmıştı. Vera otelden saat 5'te döndü. Wallander bu arada onun 2 çocuğuyla birlikte çay içmişti. Sabine 12, ablası Ieva ise 14 yaşındaydı. Çocuklar ona Letonca 1-2 cümle öğretmişler ve bu küçük domuzcuk pazara gitti cümlesini umutsuz bir şekilde yinelemeye çalışan Wallander'e kahkahalarla gülmüşlerdi. Vera'nın babası da titrek bir sesle onlara bir asker türküsü söylemişti. Wallander hem yapması gerekenleri hem de İnese'nin gözlerinin önünde öldürülmesini bir an için unutabilmişti. Albayların kıskaçlarının dışında da olağan bir yaşam olduğunu fark etmişti. Bu yaşam binbaşı Diepa'nın savunduğu yaşam biçimiydi. İnsanlar Sabina, Ieva ve Vera'nın yaşlı babası gibi kişilerin yaşamlarını herkes gibi yürütebilmeleri için depolarda, avcı kulübelerinde toplanarak yaşamları pahasına savaş veriyorlardı. Vera işten dönünce önce çocuklarını kucakladı, sonra da Wallander'ı alarak yatak odasına gidip kapıyı kapattı. Kadının yatağının üstünde oturuyorlardı. Vera bu durumdan hafifçe utanmışı benziyordu. Wallander kadının kendisi için yaptıklarına duyduğu şükranı belirtmek istercesine kolunu omzuna atınca Vera bunu yanlış yorumlayarak hemen geri çekildi. Wallander duygularını ortaya dökmenin zaman kaybı olacağını düşünerek hemen konuya girmeye karar verdi ve Vera'ya Bay Baliepa ile bağlantı kurup kurmadığını sordu. ''Bay Ba perişan bir halde.'' dedi Vera. ''Arkadaşlarının ölümüne ağlayıp duruyor. En çok da İnese için gözyaşı döküyor. Onları polisin kendilerini rahat bırakmayacağı konusunda uyararak çok dikkatli davranmalarını söylemişti. Buna karşın yine de kaçınılmaz sondan kurtulamadılar. Bayba ağlıyor ama o da benim gibi çok öfkeli. Bu akşam seninle buluşmak istiyor Wallander. Bunu nasıl gerçekleştireceğimize dair bir plan yaptık. Ama öncelikle oturup bir şeyler yemeliyiz. Aç karnına hiçbir şey yapamayız. Babasının yatağının olduğu odanın duvarlarından birinde açılıp kapanır bir masa vardı. Masanın etrafına sıkıştılar. Wallander'e Vera ile ailesi karavanda yaşıyormuş gibi geliyordu. Gerekli her şeye uygun bir yer bulabilmek için ellerinden geleni yapmışlardı. Wallander insanın tüm yaşamını böylesine küçücük bir alanda geçirmesinin nedenli zor olacağını düşünüyordu. Riga'nın dışındaki Albay Putnis'in villası gözünün önüne gelmişti. Bu tür ayrıcalıkları korumak amacıyla albaylar, binbaşı ve ineğse gibi insanların öldürülmesini emredip duruyorlardı. Albayların bu konuda attıkları her adım ellerinin daha da kana bulanmasına neden oluyordu. Yemekte Vera'nın pişirdiği sebze güvecini yediler. Kızlar sofrayı kurmuşlar, ekmekle birayı getirmişlerdi. Wallander Vera'nın gerginliğini hissediyordu ama o bunu ailesine belli etmemek için elinden geleni yapıyordu. Bir kez daha kendine onu böylesi bir tehlikeye atmaya ne hakkı olduğunu sordu. Vera'nın başına bir şey gelirse ne yapardı? Yemekten sonra kızlar sofrayı toplayarak bulaşığı yıkadılar, yaşlı adam da dinlenmek için yatağına uzandı. ''Babanın adı ne?'' diye sordu Wallander. ''Oldukça garip bir adı vardır.'' dedi Vera. ''Antons, 76 yaşında, böbrek sorunu var. Yaşamının büyük bir bölümünü bir matbaada ustabaşı olarak çalışarak geçirdi. Onun çalıştığı günlerde matbaacıların kurşun zehirlenmesi sorunları vardı ve bu zehirlenme sonucu da beyinleri etkileniyordu. Bazen babam bambaşka bir dünyada yaşıyormuş gibi davranır. Belki o da bu kurşun zehirlenmesinden etkilendi.'' Vera'nın yatak odasında oturuyorlardı. Vera perdeleri çekmişti. Kızlar mutfakta kendi aralarında fısıldaşıp gülüşüyorlardı. Wallander beklediği anın geldiğini hissediyordu. ''Konserden sonra Bay Bay'la buluştuğun kiliseyi hatırlıyor musun?'' diye sordu Vera. ''St. Gertrude Kilisesi'ni.'' Wallander hatırladığını belirtmek amacıyla başına evet anlamında salladı. ''Orayı bulabilir misin?'' ''Buradan bulamam.'' ''Hayır, Letonya Oteli'nden, kent merkezinden.'' ''Evet, bulurum.'' ''Seninle birlikte kent merkezine gidemem, bu çok tehlikeli olur. Ama senin burada kalmandan kimsenin kuşkulanacağını sanmıyorum. Kent merkezine giderken otobüse binmelisin. Otelin hemen önündeki durakta değil, bir sonrakinde in. Kiliseyi bul ve saat 10'a dek bekle. Kiliseden çıkarken kullandığın arka kapıyı hatırlıyor musun? Kilisenin avlusuna açılan.'' Wallander evet anlamında başını salladı. Tam olarak emin olmamakla birlikte hatırladığını sanıyordu. ''Kimsenin seni izlemediğinden emin olduğunda o kapıdan gir, orada bekle. Eğer becerebilirse Bayba da orada olacak.'' ''Onunla nasıl bağlantı kurdun?''
''Telefon ettim.''
Wallander ona kuşkuyla baktı. ''Telefonu dinleniyor olmalı.''
''Elbette dinleniyor. Onu arayarak ona sipariş verdiği kitabın geldiğini söyledim. Bunun da kitapçıya gidip kitabını almak anlamına geldiğini biliyor. O kitapçıya giderek Bay Bay için bir not bıraktım. Nota da senin buraya geldiğini ve evimde kaldığını yazdım. Birkaç saat sonra da Bay Bay'ın komşularından birinin her zaman alışveriş ettiği dükkana gittim. Oradan da Bay Bay'ın bu akşam kiliseye gelmeye çalışacağına ilişkin bir not vardı.''
''Peki ama ya gelemezse?''
''O zaman sana daha fazla yardımcı olamam. Buraya da geri dönemezsin.''
Wallander onun bu sözlerinde haklı olduğunun farkındaydı. Bu onun Bay Baliyepa'yla yeniden görüşmesi için son şanstı. Eğer başaramazlarsa İsveç elçiliğine gidip ülkesine geri dönmesi için yardım istemekten başka çaresi yoktu. ''Riga'daki İsveç elçiliğinin nerede olduğunu biliyor musun?'' Vera karşılık vermeden önce bir süre düşündü.
''İsveç'in burada elçiliği olup olmadığını bile bilmiyorum.''
''O zaman mutlaka bir konsolosluk vardır değil mi?''
''Nerede olduğunu bilmiyorum.''
''Telefon rehberinde olmalı. Sizin dilinizde İsveç elçiliği de İsveç konsolosluğunun adını bir kağıda yazıp bana ver. Restoranlarda mutlaka telefon rehberi vardır. Ayrıca telefon rehberinin nasıl yazıldığını yaz.'' Kızların ders çalıştıkları defterlerden birinden bir kağıt parçası kopararak Wallander'in istediklerini yazdı ve sözcüklerin doğru telaffuzunu öğretti. İki saat sonra Ballander Vera ve ailesiyle vedalaşarak evden ayrıldı. Görünümünün biraz daha değişmesi için Vera ona babasının eski bir gömleğiyle kaşkolünü vermişti. Ballander onları bir daha görüp göremeyeceğini bilmiyordu ve onları şimdiden özlemişti. Otobüs durağına doğru giderken olacakların bir işaretiymiş gibi yerde yatan kedi ölüsünü tekrar gördü. Otobüs durağına ulaştığında bir kez daha izlenildiğine dair aynı duygu vardı içinde. Akşamın bu saatinde kent merkezine giden fazla insan yoktu. Otobüse binince en arka koltuğa geçip oturdu. Buradan insanları arkalarından görebilecekti. Otobüsün kirli camından ara sıra dışarıya bakarak otobüsü izleyen bir araç olup olmadığını kontrol etti ama yoktu. Bununla birlikte içgüdülerinden tedirgin olmuştu. Peşinde birilerinin olduğu duygusunu bir türlü üstünden atamıyordu. Ne yapması gerektiğini saptamaya çalıştı. Karar vermesi için 45 dakikalık bir vakti vardı. Otobüsten nerede inmeliydi? Dikkatleri çekmeden buluşma yerine nasıl gidecekti? Beceremeyeceğini düşünürken aklına gelen bir fikir başarılı olabileceğini düşünmesine neden oldu. Dikkatli olması gereken yalnızca kendisi değildi. Bay Baliyepa ile buluşuncaya dek onun da aşırı dikkatli olması gerektiğini ve binbaşının raporu bulununcaya kadar da beklemek zorunda olduklarını fark etti. Vera'nın söylediklerine kulak asmayarak Letonya Oteli'nin önündeki durakta otobüsten indi. Etrafına bakmadan doğruca otelden içeri girerek resepsiyona yaklaştı. Bir ya da iki gecelik yerleri olup olmadığını sordu. İngilizce konuşmuştu ve resepsiyondaki görevli yerleri olduğunu söyleyince Wallander ona Alman pasaportunu uzattı ve kaydını Gottfried Hegel olarak yaptırdı. Valizini daha sonra getireceğini söyleyerek yüksek sesle çok önemli bir telefon beklediğini ve gece yarısından kısa bir süre önce uyandırılmak istediğini belirtti. Böylelikle daha sonra ne yapacağına ilişkin kafasını toplayabilecek zamanı olacağını düşünüyordu. Valizi olmadığı için anahtarını alarak asansörlere doğru gitti. Odası 4. kattaydı ve kararlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini biliyordu. Otele ilk girişinde kullandığı arka merdivenlerin nerede olduğunu hatırlamaya çalıştı ve 4. katta asansörden indiğinde nereye gideceğini anımsadı. Loş arka merdivenlerden inerken bir yandan da albayların otele polis göndermemiş olmalarını diliyordu içinden. Doğruca otelin bodrum katına indi ve otelin arka tarafına açılan kapıya yaklaştı. Bir an için kapının kilitli olacağını düşünerek ürperdi ama şansı yaver gitmişti. Anahtar kapının üstündeydi. Karanlık arka sokağa çıktı, çevresine bakınarak birkaç saniye kıpırdamadan durdu. Etrafta kimseler yoktu ve arkasından koşan telaşlı ayak sesleri de duyulmuyordu. Duvarları kendine siper ederek yürümeye başladı, yan sokaklardan birine saptı ve otelden 3 blok uzaklaşıncaya dek koştu. Soluk soluğa kalmıştı, soluğunun düzelmesi için bir kapının eşiğinde durdu ve izlenip izlenilmediğini anlamak için etrafına bakındı. Kentin bir başka köşesinde Bay Baliyepa'nın da albayların peşine taktığı köpeklerden kurtulmaya çalıştığını düşünüyor ve bunu nasıl becereceğini merak ediyordu. Öte yandan genç kadının başarılı olacağından emindi. Çünkü onun öğretmeni binbaşıydı. 24. Ayrımın sonu. Sayfa 342.